Hayatın sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve HidroDER, Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Koray Yılmaz hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 22 Mart 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Dünya Su Günü olarak ilan edildi ve o günden bugüne kutlanıyor. Ülkemizde ne zaman kutlanmaya başlamış hocam?
Ülkemizde aynı dönemde başladı. Yani Dünya Su Günü kutlamaya. Çünkü tüm dünyada aslında tüm yani Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından aynı anda kutlanmaya başladı.
Neden böyle bir gün kutlanma ihtiyacı duyuldu? Aslında tabii su deyince hayat kaynağımız ama her zaman önümüzde, her an önümüzde ama nedense sanıyorum en çok da önemsemediğimiz konu haline gelmiş. Evet. Bunu mu öngörmüşler ve böyle bir gün ilan edilmiş?
Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Aslında 1993'te yani kabul edilmiş olması biraz geç olmuş olması anlamına da gelebiliyor. Fakat yani 1990'lı yıllar özellikle hem nüfusun hem de sanayileşmenin ivmelendiği hem de iklim değişikliğiyle ilgili bir takım kavramların yeni yeni ortaya çıktığı bir dönemdi. O yüzden 1993 yani 1990'lı yıllarda ilk olarak ortaya atıldı. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler uluslararası toplumu ilgilendiren önemli konularda farkındalığı arttırmak adına bir takım özel günler belirliyor. Bunlardan 22 Mart'ta Dünya Su Günü bildiğimiz gibi. Şimdi bazı konular vardır. Önemli anlatmak için birazcık uğraşmamız gerekir. Ama fakat su konusu böyle bir konu değil. Çünkü su eşittir yaşam. Yani susuz yaşam olamayacağı için suyun önemini aslında hepimiz biliyoruz. Fakat bizim için önemli olan şunun farkına varmak. Dünyamız giderek büyüyen temiz su sorununa su ile ilgili bir önemli bir su sorununa doğru gidiyoruz. Ve bunun bir şekilde farkına varmamız gerekiyor. Evet. Ve bununla ilgili önlemler almamız gerekiyor. İşte tam da bu konuda Dünya Su Günü bize ihtiyacımız olan aracı sağlamak için kurgulanmış bir gün.
Değerli hocam, bütün yıllarda aslında bir temayla su günü kutlanıyor. Bu senenin de böyle bir teması var mı? Evet. Belirlemişler mi bir tema?
Evet, 2019 yılı için Dünya Su Günü teması güvenilir suya erişimde kimseyi geride bırakmamak olarak belirlenmiş. Burada güvenilir su ne anlama geliyor?
Evet,
bu çok önemli.
Evet, tam bunu soracaktım. Güvenilir su.
Güvenilir ne demek? Evet. Ben de bunu tabii açıklama gereği duyuyorum. Güvenilir su gerektiğinde ihtiyaç yerinde ulaşılabilen yeterli kalitede ve gerekli miktarda su. Bakın üç tane nokta var burada önemli olan. İhtiyaç yerinde ulaşabileceğiz. Bakın Afrika gibi oradaki bazı ülkelerde olduğu gibi insanlar suya ulaşabilmek için günlerinin büyük bir bölümünü harcayabiliyorlar. Saatlerce çocuklar belli bir yol kat edip sularını evlerine getirmek için ve sadece hijyeni elde edilmek için saatlerce harcayabiliyorlar. Bu işte ihtiyaç yerinde kullanılması önemli. Yeterli kalite ve gerekli miktar da çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi dünyamızın 1/4'ü suyla kaplı aslında. Peki neden su problemi yaşıyoruz? Bu ilginç bir konu haline geliyor. Fakat bu suyumuzun yani dünyamızı aslında bizim mavi gezegen de diyoruz. Çünkü suyla kaplı 1/4'ü. Fakat dünyamızdaki bu suyun sadece %2.5'i tatlı su kaynaklarında oluşuyor. Ve bu küçük bölümünde %70'e yakını buzullarda. Yani ulaşamayacağımız bölgelerde. Eğer bu konuya da dikkat edersek demek ki bizim günlük hayatımızda kullanacağımız su, yani içme suyumuz, hijyen için kullandığımız su, tarım için, endüstriyel ihtiyaçlarım için kullandığımız su, dünyamızdaki suyun %1'inden daha az bir miktarı. Yani şöyle de bakabiliriz olaya. Aslında sadece bu %1 değil, daha da az çünkü bu suyu biz sürekli kirletiyoruz. Çünkü sanayileşme adına, değil mi? Endüstriyel aktivitelerden dolayı bu sularımızı sürekli kirleterek aslında bu %1'den az olan su miktarını da gittikçe azaltıyoruz. İşte Dünya Su Günü'nün de önemi burada yatıyor. Bir ayrı bir konu da tabii dünyanın hızla artan nüfusu. 2000 yılında 6 milyar insana ev sahipliği yapan dünyamız bugün 7,5 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor. Ve günümüzde 2,1 milyar insan hala yerleşim yerinde güvenilir suya erişim olmaksızın yaşamakta. Dolayısıyla hem hızlı nüfus artışı, hem şehirleşme, hem sanayileşme, hem de iklim değişikliği dünyamızda ve ülkemizde suya olan talebi arttırırken ayrıca su kirliliğinin artmasına sebep olarak zaten kısıtlı olan su imkanlarımızı daha da kısıtlı hale getirerek su kaynaklarımızda baskı faktörlerini arttırıyor.
Evet. Dünyadaki durumu çok güzel anlattınız hocam. Peki ülkemizde yine dünyadaki durumun aynını mı görüyoruz? Daha mı
evet,
iyi, daha
benzer,
mı kötü?
Benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bakın yine nüfustan başlamak istiyorum. 2000 yılında nüfusumuz 68 milyonken 2018 yılında 82 milyona ulaştık. 2040 yılının tahminlerine göre ise 100 milyon nüfusu aşacağımız öngörülüyor. Ülkemizde mevcutta kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1500 metreküp. Bu ne demek oluyor? Nedir? Bu çok büyük bir rakam gibi görünüyor ama eğer bu değer 1000 metreküpün altında ise bir ülke su fakiri ülke olarak kabul ediliyor. Eğer bu değer 2000 metreküpün altında ise bu değer bu ülke su azlığı çeken ülke anlamına geliyor. Bizim değerimiz 1500 metreküp, yani tam ortadayız. Su azlığı çeken ve su fakiri ülkeler arasında orta bir noktadayız. Tabii birkaç on yıl içerisinde artacak olan nüfusumuzu ve azalacak olan temiz su kaynaklarımızı ve beraberinde iklim değişikliği etkilerini de düşünürsek su kıtlığı ile karşılaşabileceğimizi öngörüyoruz. Tabii bu sebeple gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmek bizim için çok önemli bir konu. Kaynaklarımızı çok iyi korumamız ve akılcı kullanmamız gerekiyor.
Peki ekstrem durumlar var mı? Örneğin toplumsal kalkınma için bu suyun önemi dersek neler söylersiniz?
Tabii ki. Toplumsal kalkınma için bakın su öyle bir şey ki suya tam ihtiyacımız kadar su bizim için gerekli. Ve bizim düzgün bir yaşam yani düzgün bir yaşam sağlamamızı öngörüyor. Şimdi eğer ekstrem durumlarla karşı karşıya kalırsak, su azlığından bahsettik, kuraklık gibi. Bir diğer ekstrem konu da suyun fazlası. Bunlar içerisinde sel, taşkın, su baskını gibi konular giriyor. Bunlar hem su kıtlığımız hem de su fazlamız bizim için doğal bir afet ve bizi toplumsal kalkınma konusunda geri bırakan konular. Neler olabiliyor? Tabii ki ekstrem durumlarla karşı karşıya kaldığımızda can ve mal kayıpları çok önemli. Sıhhi olmayan koşullar, hastalık, düşük verim, gıda yetersizliği ve dolayısıyla sınırlı ekonomik ve toplumsal kalkınmaya sebep olabiliyor ekstrem koşullar. Örneğin hatırlarsınız 2008 yılında ülkemizdeki kuraklığın şiddetini. Eğer Ankara'daysanız Ankara'da birkaç gün sular verilememişti.
Evet.
Hemen 10 yıl sonra 2018 yılında ise ülkemizde sel ve taşkınlar olumsuz etkilerini gösterdi.
Evet, hele günümüzde yılda, çok evet, fazla oldu Antalya'da.
Evet, Antalya'da, Ankara'da bile Ankara'da taşkınlar. Yani insan yaşamını doğrudan etkileyen diğer temel gereksinimler olan enerji ve ekonomik sürdürülebilirlik de suyla direkt olarak ilişkili. Mesela enerji konusunu ele alırsak, enerji deyince, su deyince aklımıza hidroelektrik santraller geliyor. Halbuki başka konularda mesela termik santrallerin işletilmesi su olmazsa imkansız. Yani termik santralde bile su elzem bir konu. Ve diğer birçok toplumsal kalkınma yani hedeflerimizin temelinde yeterli kalitede gerekli miktarda suya ulaşım en temel unsur.
Toplumsal kalkınma hedeflerinden bahsettik. Şimdi ama suyun da sürdürülebilir kalkınma hedefleri de var. Yani biz bu suyu kullanmak da zorundayız. Ama nasıl çözüm bulacağız değerli hocam? Neler anlatırsınız?
Evet, bu konuda da tabii Birleşmiş Milletler 2016 yılında ilan ettiği 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri öne çıkıyor. Bu 17 tane küresel hedeften oluşuyor. Bu 17 tane küresel hedeften 6.'sı direkt olarak suyla ilişkili. Konusu da temiz su ve sıhhi koşullar. Herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamayı hedefleyen bir maddedir bu. 17 maddeden bir tanesi. Hı hı. Fakat su konusunu ele aldığımızda tekrar söylemek istiyorum. Diğer hedefler mesela açlığa son, yoksulluğa son, erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi, sürdürülebilir şehirler, karasal yaşam, sudaki yaşam hedefleri de aslında suyun temelini oluşturduğu ve bu farklı sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında bağlayıcı unsur olduğu bir konu.
Evet.
Yani su eşittir toplumsal kalkınma diyebiliriz. Evet. Sürdürülebilir toplumsal kalkınma.
İnsan için su, yaşam için su, yaşam toplum için su.
Ve doğa için
ve
su.
Doğa için su.
Evet.
Peki o zaman yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. Neler yapmalıyız hocam? Hani bireysel olarak neler yapmalıyız? Toplumsal olarak neler yapmalıyız?
Evet.
Ne gibi görevler
Çok
düşüyor bize?
Çok hızlı bir şekilde onları da ben size aktarayım. Suyu tabii ki verimli kullanmamız gerekiyor. Hı-hı. Bunun için de suyun farkında olmamız gerekiyor.
Hı hı.
Suyu anlamamız gerekiyor. Su nereden geliyor? Hangi süreçlerden geçerek şehrimizde, binamızdaki musluktan akıyor? Yani su sadece muslukta oluşan bir varlık değil. Musluğa yönlendirilen bir varlık ve bir yerde bu suyun oluşması lazım ve bu suyun bize yöneltilmesi gerekiyor. Tabii ki yani günümüz toplumlarda yapılı çevre dediğimiz şehirlerde yaşayan insanlarımız doğayla olan temasını gittikçe azaltarak doğayı tanımaktan uzaklaşıyorlar. Ve suyun da aslında sınırlı bir kaynak olduğunun farkına varmakta güçlük çekiyorlar. Su, musluğumuzu açtığımızda suyun geleceğini varsayıyorlar. Fakat bu her zaman için olmayabilir tabii.
Kesintiler
bu yüzden,
olduğundan bahsettik.
Evet, kesintiler olabilir. O yüzden bizim için önemli olan suyun farkında olmak, yaşadığımız şehir hakkında bilgi almak, coğrafyası nedir, jeolojisi nedir, bitki türleri nedir, su havzaları nelerdir, nerelerden dereler akıyor, ne zaman akıyor bu dereler, su kaynaklarını bilmeden yaşayan şehir insanı sadece sunulan hizmetler çerçevesinde dünyamızı algılayabiliyor ve sürdürülebilir tüketim davranışları sergileyemiyor. Bu nedenle farkındalık yaratmamız gerekiyor, aynı şu anda bu programda yaptığımız gibi. Ve giderek azalan sınırlı bir kaynak olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bu konuda da TRT Devlet Su İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na efendim teşekkür ediyorum. Su Elçileri adlı bir çocuk programı vardı TRT ekranlarında. Ben de çocuklarımla birlikte zevkle izliyordum ve burada su ile ilgili farkındalık oluşturmak için çocuklar üzerinde çok kıymetli bir programdı. Bir de tabii suyumuz ne kadar nerelere harcıyoruz buna bakmamız gerekir ki nasıl daha verimli kullanalım anlamamız için. Yılda ülkemizde kullanılan 60 milyar metreküp suyun yaklaşık %71'i tarımsal sulamada, %18'i sanayide ve %10'u ise kentsel içme ve kullanma suyu olarak kullanılmakta. Bakın en yoğun su kullanımının gerçekleştiği tarımsal sulamada yapılacak %20'lik bir tasarruf bizim bütün kentsel su ihtiyacımıza eşit oluyor. Bu nedenle öncelikle modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmamız halinde hem su tasarrufu sağlayacağız hem de ürün verimlerinde artış elde etmemiz mümkün olacaktır. Diğer bir konu kentsel su kullanımındaki altyapı yatırımları. Altyapımızdan kaynaklanan kaçakların azaltılması için önemli. Diğer önemli bir konu ise atık su yönetimi. Çünkü hem su kirliliği en azaltılması hem de geri dönüşüm ancak atık su yönetimiyle oluşabiliyor.
Evet, hocam sizinle olan bölümümüzün yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Siz aynı zamanda HidroDER yani Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesisiniz.
Evet.
Biraz bize HidroDER'den de bahseder misiniz son dakikalarımızda?
Evet, teşekkür ediyorum. 2014 yılında kurduğumuz HidroDER, ülkemizde başta yeraltı suları olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında ihtiyaç duyulan bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi, bu uygulamasına yönelik çalışmaların etkin bir biçimde desteklenmesi ve teşvik edilmesi için kurduğumuz bir dernek. Bu kapsamda derneğimiz Uluslararası Hidrojeologlar Birliği'nin Türkiye temsilciliği görevini sürdürüyor. Ve şu anda 110'a yakın üyemiz bulunmakta. Ve üyeler arasında akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, özel sektör çalışanları da bulunmakta. Ve en son olarak yaptığımız aktivite ise Hidro 2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumumuz. Bunu Hidroder ve Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Kar Su Kaynakları Araştırma Merkezi ile birlikte yaptık. Ve oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti.
Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, aktardıklarınız için. Suyu her an, şu anda bile masamızda, her an can veren, bize çok kıymetli ve bunun kıymetinin farkında olarak hayatımıza devam etmek zorundayız. Bu bahsettiğimiz her konu çünkü sonuçta suya dayanıyor, yaşam suya dayanıyor. Siz de çok güzel aktardınız, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edildi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından. Biz de bu vesileyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Koray Yılmaz hocamızı ağırladık stüdyomuzda. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Teşekkür.